Ayrım 8.
Babasının bakışlarında insanı rahatlatan bir kesinlik olmasaydı Ramses, bu dev gibi papirüslerin arasında kaybolup giderdi. Birden ufuk göründü. Kayık bir sahili yalayan yeşil suların üzerinde kayıyordu. Kıyıda balıkçılar oturuyordu. Çıplak ve yabani insanlardı. Basit kulübelerde yaşıyor, balık tutmak için ağ, olta ve sepet kullanıyorlardı. Tuttukları balıkların karnını uzun bıçaklarıyla yarıyor, kurusunlar diye güneşin altına koyuyorlardı. Aralarından ikisi çok uzun bir sırık taşıyordu. Bu beklenmedik ziyaretten şaşkına dönen balıkçılar, korkmuş ve düşmanca bir tavır almışlardı. Birbirlerine sokularak bıçaklarını havaya kaldırdılar. Ramses ilerledi, saldırgan bakışlar ona çevrildi. Firavunun önünde eğilin. Bıçaklar aşağı indi, parmaklar gevşedi, silahlar süngerimsi toprağa düştü. Sonra firavunun kulları yemeklerini paylaşması için kendisini davet etmeden önce hükümdarlarının önünde secde ettiler. Balıkçılar askerlerle şakalaştılar. Askerler de onlara kupayla bira ikram ettiler. Uykuları geldiği zaman vahşi hayvanların sokulmasını önleyen meşalelerin ve ateş böceklerinin ışığı altında Seti oğluna döndü. İşte bunlar insanların en fakirleri. Ama işlerini ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar ve senin desteğini bekliyorlar. Firavun zayıfın yardımına koşar, dul kadınları korur, yetimleri doyurur, ihtiyaç içinde olanlara yardım elini uzatır, gece gündüz herkesi kollayan bir çoban, halkını koruyan bir kalkan olur. Tanrı en yüce görevini yerine getirsin diye seçtiği kişi hakkında, onun zamanında hiç kimse aç kalmadı diye konuşulsun ister. Onun için artık Mısır'ın kalsı olmak, yani bütün ülkeyi beslemekten daha asil bir şey yoktur oğlum. Ramses birkaç hafta balıkçılar ve papirüs toplayıcıları ile yaşadı. Yenilebilir birçok balığı tanıdı. Hafif kayıklar yapmasını öğrendi, avcılık yeteneğini geliştirdi. Kanallarla bataklıkların labirentlerinde kayboldu. Kocaman balıkları yakalamak için saatlerce boğuşan balıkçıların öykülerini dinledi. Bu insanlar yaşantılarının ilkelliğine rağmen bunu değiştirmek istemiyorlardı. Vadide oturan insanlar onlara sıkıcı ve tatsız görünüyorlardı. Vadinin uygar topraklarında kısa bir süre kalmak onlara yetiyordu. Kadınların güzelliğinin tadına baktıktan ve etli sebzeyle karınlarını doyurduktan sonra deltadaki bataklıklarına dönüyorlardı. Prens bu insanların etkileriyle gelişti. Onların konuşmalarını ve bakışlarını benimsedi. Onlarla ilişki kurduktan sonra daha bir dayanıklılık kazandı. Yorgunluktan bitkin düştüğü anda bile sızlanmadı ve bir kez daha bulunduğu konumun ayrıcalığını unuttu, gücü ve becerisi kat kat arttı. Tek başına deneyimli üç balıkçı kadar etkin olduğunu gösterdi. Ancak bu başarı hayranlıktan çok kıskançlığa yol açtı ve kralın oğlu dışlandı. Ramses'in bir başkası gibi olmak, ona yön veren gizemli gücünü reddedip taş yontucuları, tayfalar ya da balıkçılar gibi yaşamak hayali yıkılmıştı. Seti onu ülkenin en uzak sınırlarına, denizin toprağı içine alıp erittiği bu bölgeye getirmiş ve gerçek benliğini bulmasını, çocukluk hayallerinden kurtulmasını sağlamıştı. Babası onu terk etmişti. Ancak oradan ayrılmadan bir gece önce krallığa giden yolu çizmemiş miydi? Seti'nin sözleri sadece Ramses'e yönelikti, başka kimseye değil. Ama bu bir hayal, bir anlık lütuftu, başka bir şey değildi. Seti oğlu aracılığıyla aslında rüzgara, suya, deltanın heybetine konuşmuştu. Ramses'i dünyanın bir ucuna göndererek onun kendini beğenmişliğini ve boş hayallerini paramparça etmişti. Bu haliyle Ramses bir hükümdar olamazdı. Bununla beraber babasının kişiliği her ne kadar ezici, erişilmez olsa da Ramses kendini Seti'ye yakın hissediyordu. Öğreniminin devam etmesini istiyor, yeteneklerini babasını kanıtlamaya, kendini aşmaya çalışıyordu. Hayır, içinde yanan ateş sıradan bir ateş değildi. Babası bunun farkındaydı ve krallık mesleğinin sırlarını birer birer ortaya çıkararak onu alıştırıyordu. Onu almaya hiç kimse gelmeyecekti. Yola çıkmak ona düşüyordu. Ramses güneş doğmadan ateşin çevresinde uyumakta olan balıkçıları terk etti. İki küreğini kullanarak papirüsten yapılmış kayığı ile güneye doğru hızla ilerlemeye başladı. Yıldızlara dikkatle bakarak doğru yönü buldu. Sonra içgüdüsüne güvenerek Nil'in önemli kollarından birine ulaşmayı başardı. Kuzey rüzgarının da yardımıyla yorulmaksızın hedefine doğru kürek çekiyor, yanına aldığı kurutulmuş balıkla karnını doyuruyordu. Ramses akıntıyla boğuşacağı yerde ona uyum sağladı. Karabataklar tepesinde uçuşuyorlardı. Güneş onu ışınlarıyla okşadı. İleride, deltanın oluşmaya başladığı yerde Memphis'in beyaz surları göründü. 16. Sıcaklık dayanılmaz bir hal almıştı. İnsanlar olsun, hayvanlar olsun, herkes çalışmasını yavaşlatmış, suların taşmasını bekliyordu. Bu firavunun şantiyelerinde vasıfsız işçi olarak çalışanlar dışında herkes için istirahat dönemi demekti. Ürünler toplanmış, topraklar susuzluktan ölecek duruma gelmişti. Buna karşın Nil'in rengi değişmişti ve bu kahverengilik Mısır'ın zenginliğinin kaynağı olan verimli su baskınlarının işaretiydi. Büyük kentlerde herkes bir gölge arıyordu. Pazar yerlerindeki satıcılar, yüksek sopaların arasına girilmiş büyük bezlerin altına sığınıyorlardı. Korkulan dönem başlamıştı. 30'ar günlük 12 aydan oluşan takvime dahil olmayan son 5 gün. Normal bir dönemin dışında tutulan bu 5 gün, aslan başlı korkunç tanrıca Sekhmet'in yetki alanına giriyordu. Işığın düşmanı Sekhmet, tüm insanlığı ortadan kaldırmak istiyordu. Neyse ki, yaradan insanlığın lehine araya girmiş, aslında kırmızı renkli kötü bir bira içen tanrıçayı insan kanı içtiğine inandırmıştı. Yine de insanlığın kökünü kurutmaya kararlı olan Sekhmet, her yıl bu dönemde hastalıklara ve pisliğe, ülkeye dalga dalga yayılıp, dünyayı insanlardan temizlemelerini emrederdi. Tapınaklarda gece gündüz Sekhmet'i yatıştırmak için dualar ediliyordu. Firavun bizzat gizli dinsel törenleri yönetiyordu. Bu da kralın adaletli olması halinde ölümü yaşama dönüştürmesi için yeterli oluyordu. Bu korkunç 5 gün boyunca ekonomik faaliyetler hemen hemen sıfıra iniyordu. Yolculuklar ve tasarılar erteleniyor, gemiler limanlarda bekliyor, sayısız denecek kadar çok tarla boş duruyordu. Geç kalan birkaç kişi bentlerini sağlamlaştırmak için acele ediyorlardı. Şayet bu bentleri pekiştirmeyecek olurlarsa, dişi aslanın gazabının simgesi olan şiddetli rüzgarlara dayanamazlardı. Yıkıcı güçlerin saldırısına uğrayan ülkeden, firavun araya girmese geriye ne kalırdı ki? Memphis sarayının emniyet müdürü de ötekiler gibi bu 5 günü odasına kapanıp geçirmek, İnsanların korkularından arınmış olarak eski günlerin neşesine kavuştukları, yeni yılın ilk gününü beklemek istiyordu. Emniyet müdürü, Kraliçe Tuya tarafından çağrılmıştı. Bu davetin nedenini bir türlü tahmin edemiyor, düşünüp duruyordu. Genellikle kralın eşiyle doğrudan bir görüşmesi olmaz, buyrukları mabeyinci aracılığıyla alırdı. Neden bu kez alışılmadık bir yönteme başvurulmuştu? Kraliçe bütün önemli kişileri olduğu gibi onu da korkutuyordu. Mısır sarayının örnek karakterine sahip olan kraliçe, yeteneksizliğe tahammül edemezdi. Onu kızdırmak demek, bağışlanmaz bir hata işlemek demekti. Saray emniyet müdürü o güne kadar mesleğinin en sakin günlerini yaşamıştı. Hiç kimseyi gücendirmeden, övgü almasa da kınanmayarak, mesleğinin aşamalarını geçe geçe bugünkü durumuna gelmişti. Göze batmadan ve işgal ettiği mevkiye iyice yerleşerek gününü gün etmesini iyi biliyordu. O bu göreve başladıktan sonra sarayın sükunetini bozacak hiçbir olay olmamıştı. Kraliçenin bu daveti hariç. Bulunduğu yerde gözü olan astlarından biri kara çalmak mı istemişti, yoksa kral ailesine yakın biri onun felaketini mi istiyordu? Ne gibi bir kusurla suçlanıyordu? Bütün bu düşüncelerden kurtulamıyor, başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Korkudan titreyerek, gözünün seyirmesine yol açan bir tikle kraliçenin bulunduğu salona alındı. Boyca kraliçeden uzun olmasına rağmen kraliçe ona çok heybetli göründü. Emniyet müdürü secdeye kapandı. Majesteleri, tanrılar sizi korusun ve... Boş sözleri bırakın da oturun. Kraliçe çok rahat bir sandalyeyi gösterdi. Polis gözlerini kraliçeye doğru kaldırmaya cüret edemiyordu. Nasıl oluyor da böylesine ufak tefek bir kadın, böylesine otoriter olabiliyordu? Sizin de bildiğiniz gibi seyislerden biri Ramses'i öldürmeye kalkışmış sanırım. Evet majeste. Av sırasında Ramses'e eşlik eden arabacının da arandığını ve belki de cinayete azmettiren kişinin o olduğunu biliyorsunuzdur. Evet majeste. Herhalde soruşturmanın ne durumda olduğundan haberdarsınızdır. Çok güç ve uzun sürecek bir soruşturmaya benziyor bu. Benziyor. Çok şaşırtıcı bir ifade. Yoksa gerçeği ortaya çıkarmaktan korkuyor musunuz? Emniyet müdürü sanki arı sokmuş gibi ayağa fırladı. Elbette ki hayır, ama ben... Oturun ve beni dikkatle dinleyin. Öyle hissediyorum ki bu olay örtbas edilmek ve basit bir meşru müdafaya indirgenmek isteniyor. Ramses kurtuldu ama saldırgan öldü ve suç ortağı ortadan kayboldu. Neden etkin bir biçimde aranmıyor? Oğlumun ısrarına rağmen yeni bir ipucu bulunamadı. Yoksa ülkemiz adalet kavramı olmayan barbar bir prensliğe mi dönüştü? Majeste, polisin sadakatini bilirsiniz siz. Şu anda polisin etkisiz olduğunu görüyorum. Umarım bu geçici bir durumdur. Şayet soruşturmayı engelleyen biri varsa onu ortaya çıkaracağım. Daha doğrusu onun kimliğini siz ortaya çıkaracaksınız. Ben mi? Ama bu araştırmayı hızla ve kimseye bilgi sızdırmadan yürütecek kişi olarak en uygun durumdasınız. Ramses'i bu tuzağa götüren arabacıyı bulun ve onu mahkeme huzuruna çıkarın. Majeste, ben... İtiraz mı ediyorsun yoksa? Emniyet müdürü yıkılmıştı. Tanrıça Sekmet'in oklarından biri vücudunu delip geçmişti sanki. Başını derde sokmadan, herhangi birinin hoşnutsuzluğuna neden olmadan kraliçeyi nasıl memnun edebilirdi? Şayet saldırının gerçek sorumlusu çok önemli bir kişiyse, belki de Tuya'dan çok daha acımasız olabilirdi. Ama kraliçe başarısızlığı asla kabul etmezdi. Hayır, elbette hayır. Ama bu kolay olmayacak. Bunu daha önce de söylediniz. Size başvurmamın nedeni bunun sıradan bir olay olmamasıydı. Bununla birlikte size çok daha kolay ikinci bir iş vereceğim. Tuya hileli mürekkep kalıplarından ve imal edildikleri gizemli atölyeden söz etti. Ramses'in elde ettiği bilgiler sayesinde öğrendiği atölyenin adresini açıkladı ve bu atölyenin sahiplerinin kim olduğunu öğrenmesini istedi. Bu iki olay birbiriyle ilişkili mi Majeste? Az bir ihtimal. Ama kim bilir, sizin elinizi çabuk tutmanız sayesinde öğreneceğiz. Kuşkunuz olmasın. Beni memnun edersiniz. Haydi bakalım, görev başına. Kraliçe çekildi. Kolu kanadı kırılmış olan polis kendi kendine tek kurtuluş çaresinin büyü olup olmadığını sordu. Şenar keyfinden yerinde duramıyordu. Sarayın kabul salonlarından birinde kralın büyük oğlunun çevresinde dünyanın dört bucağından gelmiş 10 kadar tacir toplanmıştı. Kıbrıslılar, Fenikeliler, Egeliler, Suriyeliler, Lübnanlılar, Afrikalılar, Sarıbenizli doğulular, kuzeyin sisi ülkelerinin soluk tenli insanları Şenar'ın daveti üzerine gelmişlerdi. Seti'nin Mısır'ı uluslararası alanda öyle etkiliydi ki saraya bu şekilde davet edilmek bir şerefti. Bu toplantıda sadece Hitit temsilcileri yoktu. Çünkü Hititler Firavun'un güttüğü politikaya giderek artan bir biçimde düşmanlıklarını sürdürüyorlardı. Şenar, insanlığın geleceğini uluslararası ticaretin oluşturduğuna inanıyordu. Fenike'nin, Cübeyl'in, Ugarit'in limanlarına, Girit adalarından, Afrika'dan ya da uzak doğudan gelen gemiler yanaşırdı. Neden Mısır, kimliğini ve geleneklerini koruma bahanesiyle gittikçe gelişen bu ticarete ilgisiz kalmak istiyordu? Şenar babasına hayrandı ama onu gelişmeye sırt çevirmekle eleştiriyordu. Babasının yerinde olsaydı, Delta'nın büyük bir bölümünü kurutur ve Akdeniz kıyılarında birçok ticaret limanı yaptırırdı. Seti de ataları gibi güney ve kuzey topraklarının güvenliğinden başka hiçbir şeyi önemsemiyordu. Savunma sistemini geliştirmek ve orduyu savaşa hazırlamak yerine Hititlerle ticareti geliştirse daha iyi olmaz mıydı? İşin içine para kazanmak girince en hızlı düşmanların dost olu verdiği doğru değil miydi? Şenar tahta çıktığı zaman şiddeti ortadan kaldıracaktı. Ordudan, generallerden ve askerlerden, ateşli militaristlerin dar kafalılığından, kaba kuvvetle hakimiyet kurmaktan nefret ediyordu. Bu yolla uzun süren bir egemenlik kurulamazdı. Günün birinde yenilerek egemenlik altına girmiş bir ulus, ülkesini işgal edenlere karşı baş kaldırarak galip gelebilirdi. Buna karşılık sadece küçük bir grubun düzenlediği ekonomik yasalar ağının içine hapsolmak, böyle bir ulusun bütün direnme girişimini ortadan kaldırabilirdi. Şenar, kralın büyük oğlu olma şansına sahip olduğu ve tahtın varisi olarak belirlendiği için kaderine şükrediyordu. Bu büyük hayallerinin gerçekleşmesini bilgisiz ve yeteneksiz kardeşi Ramses artık engelleyemezdi. mutlak efendisi olacağı, dünya çapında bir ticaret şebekesi, kendi çıkarları doğrultusunda yapılacak ekonomik anlaşmalar, geleneklerini ve özerkliğini koruma gibi düşüncelerin yok olduğu tek bir ulus. Bundan daha coşku verici bir şey olabilir miydi? Mısır'ın ne önemi vardı? Elbette o bir başlangıç noktası olacaktı. Ama yakında Şener için yetersiz kalacaktı. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı Güney'in hiç geleceği yoktu. Şener başarıya ulaştığı zaman kendisine kucak açan bir ülkeye yerleşip imparatorluğunu oradan yönetecekti. Genellikle yabancı tüccarlar sarayda kabul edilmezlerdi. Seti'nin yerine tahta geçecek olan Şener'in daveti onlara ne denli ilgi duyduğunu göstermiş oluyordu. Böylece çok yakında gerçekleşmesini istediği bir geleceğe hazırlıyordu. Seti'den davranışını değiştirmesini istemek pek kolay değildi. Yine de bir hükümdar, Maat'a ne kadar saygılı olursa olsun, günün gereklerine uymak zorundaydı. Şener, Seti'yi ikna edeceğine emindi. Kralın önüne en iyi kanıtlarını koyacaktı. Toplantı tam bir başarı oldu. Yabancı tüccarlar, Şener'e kendi ustaları tarafından yapılan en güzel vazoları gönderecekleri vaadinde bulundular. Böylece Şener, Orta Doğu'dan Girit Adası'na kadar nam salmış koleksiyonunu daha da zenginleştirmiş olacaktı. Zarif hatları ve büyüleyici renkleri olan böylesine güzel eşyaları elde etmek için neyi feda etmezdi ki? Böyle bir koleksiyona sahip olma zevki, göz zevkini de iki katına çıkarıyordu. Şener'in hazinesiyle baş başa kaldığında duyduğu zevki kimse elinden alamazdı. Habercilerden biri Şener'e sokularak Asyalı bir tüccarla yaptığı görüşmeyi yarıda kesti. "Haberci, can sıkıcı bir durum var," diye mırıldandı. "Nedir?" "Anneniz resmi soruşturma sonuçlarından memnun değil." Şener'in yüzü buruştu. "Her zamanki huysuzluklarından biri olmasın? Bundan daha fazlası. Soruşturmayı kendisi mi yürütmek istiyor? Sarayın emniyet müdürünü görevlendirmiş. O beceriksizin biridir. Köşeye sıkıştığına göre can sıkıcı olabilir. Bırakalım da ne yapacak görelim. Ya bir sonuca ulaşırsa? Pek olası değil. Onu uyarsak daha iyi olmaz mı? Beklenmedik bir tepkiden korkuyorum. Bu tür aptalları mantıklı bir şekilde ikna etmek imkansızdır. Üstelik ciddi hiçbir iz bulamayacak. Emriniz nedir? Onu göz hapsine alın ve beni bilgilendirin." Haberci geri çekildi, Şener konuklarına döndü. Kızgın olmasına rağmen hoşnutmuş gibi göründü. 17. Irmak polisi Memphis'in kuzey limanına girişleri sürekli olarak denetliyordu. Gemilerin geliş gidişleri bir kazayı önlemek için bir düzene bağlanmıştı. Her gemi sıraya sokuluyor, tıkanıklık halinde limana girmeden önce sabırla açıkta bekliyordu. Ana kanalın sorumlusu, yakıcı güneş ışınlarının altındaki beyaz kulenin tepesinden biraz da gurur duyarak Nil'i, kanalları ve yeşermiş kırları dalgın dalgın seyrediyordu. Bir saate varmadan güneş ufka doğru alçalırken kentin güney banliyosundaki evine dönecek, çocuklarıyla oynamadan önce dinlenmek için uykuya dalacaktı. Midesi kazınıyordu. İçinde bu sabah toplanmış kıvırcık marulun bulunduğu bir ekmek parçasını çiğnedi. Yaptığı iş göründüğünden de yorucuydu. Dikkatini sürekli olarak yoğun tutma yeteneğine sahip olması gerekiyordu. Birden garip bir şey dikkatini çekti. Önce yaz güneşinin ırmağın mavi suları üzerinde oluşturduğu bir ışık oyunu sandı. Ondan sonra hafif yemeğini unutarak amfora ve buğday çuvalları taşıyan iki mavnının arasında ilerlemeye çalışan garip bir tekneye dikkatle baktı. Evet, bu papirüsten yapılmış bir kayıktı. İçinde ölesiye kürek çeken atletik yapılı bir genç vardı. Genellikle Delta'nın labirentlerinden bu tür bir kayık çıkmazdı. Üstelik o gün oradan geçecek tekneler listesinde böyle bir kayık yoktu. Sorumlu memur bir ayna yardımıyla acil müdahale ekibine işaret verdi. İyi yetiştirilmiş kürekçilerin çektiği 3 sandal delikanlının üzerine doğru gidip onu durdurdular. Ramses iki polisin arasında iskeleye çıktı. Güzel İset öfkeyle patladı. "Neden Ramses benimle görüşmeyi kabul etmiyor?" Başı hala ağrıyan Amini, "Bilmiyorum," dedi. "Hasta mı?" "Sanmıyorum." "Sana benden söz etti mi?" "Hayır." "Amini, biraz daha konuşkan olabilirsin. Özel sekreterin böyle bir yönü olamaz. Yarın tekrar geleceğim. Siz bilirsiniz. Daha uysal olmaya çalış. Kapısını açacak olursan seni ödüllendiririm. Maaşım bana yetiyor." Genç kadın omuzlarını silkip dışarı çıktı. Amini şaşırıp kalmıştı. Ramses Delta'dan döndükten sonra odasına kapanmış, ağzından tek bir sözcük çıkmamıştı. Arkadaşının getirdiği yemeklerden sadece bir iki lokma alıyordu. Ptahhotep'in özdeyişlerini tekrar tekrar okuyor ya da terasa çıkıp kenti seyrediyor, Gize ve Sakkare piramitlerine bakıyordu. Ramses'in ilgisini çekmeyi başaramayan Ameni, onu mürekkep kalıpları konusundaki araştırmalarının sonunda edindiği bilgilerden haberdar etmişti. Kuşkulu atölyede bulduğu dokümanlardan buranın birçok işçi çalıştıran önemli bir kişiye ait olduğu kesindi. Ancak daha fazla bilgi toplamaya çalıştığında Ameni yıkmayı başaramayacağı bir sessizlik duvarına çarpıyordu. Sevincinden çılgına dönen gece bekçisi efendisini çok iyi karşılamış, yeniden kaybeder korkusuyla yanından ayrılmamıştı. Okşanmaya hasret kalan köpek, prensin ayaklarının dibine yatmış, sarkık kulakları ve kıvrık kuyruğuyla bekçilik görevini yapıyordu. Sadece o Ramses'in sırlarını paylaşıyordu. Yeni yıldan ve suların kabarmasından bir gün önce güzel İset'in sabrı tükenmişti. Ramses'in yasaklarına rağmen köpeğiyle birlikte terasta bulunan, düşüncelere dalmış sevgilisinin yanına gitti. Köpek dişlerini gösterdi, homurdandı, kulaklarını dikti. ''Sakinleştir şu hayvanı.'' Ramses'in buz gibi bakışları genç kadının yaklaşmasını engelledi. ''Ne oluyor? Rica ederim konuş.'' Ramses ilgisiz bir tavırla başını çevirdi. ''Bana bu şekilde davranmaya hiç hakkın yok. Senin için endişelendim. Sen bana bakmaya bile tenezzül etmiyorsun. Beni yalnız bırak.'' Genç kadın yalvararak diz çöktü. ''Bir kelimecik olsun söyle.'' Gece bekçisi daha bir yumuşadı. ''Benden istediğin ne?'' ''Nil'e bak İset. Senin yanına gelebilir miyim?'' Ramses karşılık vermedi ama ona doğru yürüdü. Köpek araya girmedi. ''Ramses, Sotis yıldızı karanlıkların içinden çıkacak.'' dedi. ''Yarın doğuda güneşle beraber doğacak ve su baskını başlayacak. Her yıl böyle olmuyor mu? Bu yılın hiçbir yıla benzemeyeceğini anlamıyor musun?'' Ramses'in sesindeki ağırlık güzel İset'i etkiledi. Yalan söyleme gücünü bulamadı. ''Hayır, anlamıyorum.'' dedi. ''Nil'e bak.'' Genç kadın şefkatli bir şekilde Ramses'in koluna asıldı. ''Bu kadar gizemli olma. Ben senin düşmanın değilim. Delta'da ne oldu sana?'' ''Babam benliğimle hesaplaşmam için beni tek başıma bıraktı.'' ''Ne demek istiyorsun?'' ''Kaçmaya hakkım yok. Saklanmak da fayda etmez.'' ''Başına ne gelirse gelsin Ramses. Sana güveniyorum.'' Ramses yavaşça sevgilisinin saçlarını okşadı. Şaşırıp kalan genç kız hayran hayran ona baktı. Uzaklarda, kuzey topraklarında yaşadığı serüven onu çok değiştirmişti. Ramses delikanlılık çağını aşmış, olgun bir erkek olmuştu. İnsanı büyüleyecek kadar yakışıklı olan bu adam, onun çılgıncasına aşık olduğu adamdı. Nil ırmağının derinliğini ölçen uzmanlar, Memphis kıyılarına saldıracak su baskınının günü konusunda yanılmamışlardı. Hemen ardından eğlenceler başladı. Her yerde Tanrıça Iris'in uzun bir arayışın sonunda, Osiris'i bulup onu yeniden dirilttiği anlatılıyordu.